Ayrım 26.
Oleg bütün bunları bir gülümsemeyle karşılamıştı. Çünkü bütün bunlar o kurt ininden, kamptan sonra olmuştu. Kamptan sonra her şey ancak bir şaka kadar önemliydi. Sanki bayram gelmişti. Güneş batarken tek beyaz gömleğini giyerek köyün ana yolundan inmek zevkli bir şeydi. Gömleğinin yakası iyice eskimişti. Pantolonu ve ayakkabılarını tanımlamak ise imkansız. Kulübün yanında örme saz damın altındaki yeni savaş hatırası, film yazılı ilanı okumak ve herkesi sinema için bilet almaya davet eden Yüce Vasiye'yi görmek de öyle. Oleg 2 rublelik en ucuz koltuklardan almaya çalışırdı. En önde okul çocuklarının oturduğu yerdeydi bunlar. Genç adam ayda bir defa alem yapardı. Çayhaneye gider ve orada Çeçen kamyon şoförlerinin arasında bir duble bira içerdi. Fiyatı 2,5 rubleydi bunun. Oleg sürgün hayatını bu şekilde gülerek daima sevinçle kabul edişini en fazla Kadminlere, yaşlı doğum müteassısı Nikolay Ivanoviç Kadmin ve karısı Yelena Aleksandrovna Kadmin'e borçluydu. Kadminler sürgünde neyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar boyuna aynı şeyi tekrarlardı. Ne harikulade, eskisinden ne kadar da iyi, bu güzel yere gelebildiğimiz için ne kadar şanslıyız. Bir somun parlak beyaz ekmek alabilirlerse sevinirlerdi. Pazarda sütün fiyatı düştüğü zaman da sevinirlerdi. O gece kulüpte güzel bir film oynarsa yine sevinirlerdi. Başka bir doğum müteassısı sürgüne geldiği takdirde bu da olağanüstü bir şey değil miydi? Artık o kadın doğumla uğraşırdı. Kanun dışı kürtajları o yapardı. Nikolay Ivanoviç de böylece genel pratisyenlik edebilirdi. Evet, ücret azdı ama daha kolay bir işti bu. Turuncu, pembe, kan kırmızısı, mor bir grup. İşte bu harikuladeydi. Dimdik, kır saçlı bir adam olan Nikolay Ivanoviç, yüz yuvarlak, şişman, pek de sağlıklı olmayan Yelena Aleksandrovna'nın koluna girerdi. Güneşin batışını seyretmek için yavaş yavaş en uzaktaki evin daha ilerisine giderlerdi. Adamın adımları ne kadar canlı, kadınınkiler ise ne kadar ağırdı. Kendi eski balçıktan yapılmış bahçeli kulübeciklerini aldıkları gün hayat onlar için çiçeklenen mutluluklardan meydana gelmiş bir zincir halini almıştı. Bu kulübeciğin hayatlarının son sığınağı, son dayanağı olduğunu biliyorlardı. Orada geriye kalan günlerini geçirecek ve öleceklerdi. Birlikte ölmeye karar vermişlerdi. Biri ölürse diğeri onu izleyecekti. Bir iki neden kalacaktı, kimin için? Hiç eşyaları yoktu. Yine sürgün olan Komratoviç'e saman ve balçık birketlerden yapılmış bir kerevet ısmarladılar. Bu onların karyolasıydı. Ne genişti, ne büyük, ne de amaca uygun. Ne zevk, ne zevk. Karı koca çuvaldan büyük bir yatak dikerek bunun içine saman doldurdular. Komratoviç'e bu defa bir masa yaptırdılar. Hem de yuvarlak bir masa. Komratoviç bir hayli şaşırdı. Yeryüzünde 70 yılını geçirmişti ama o zamana kadar yuvarlak masa hiç görmemişti. Neden yuvarlak? Bırak bunu da masaya yap. Nikolay Ivanoviç bir doğum müteassısına yakışan o beyaz becerikli ellerini ovuşturdu. Yuvarlak olmalı bu. Karı koca ondan sonra bir gaz lambası bulma işiyle uğraştılar. Ama maden değil, camdan olacak bu. Kaidesinin yüksek, fitilinin 8 milim değil de tam 2,5 santim olması şarttı. Ayrıca üzerinde cam şişesi mutlaka bulunmalıydı. Uşterek'te yoktu öyle bir lamba. Böyle bir sahne bulmak epey zaman aldı. Böyle şeyleri iyi yürekli kimseler uzaklardan getirirlerdi. Fakat sonunda yuvarlak masanın yukarısına böyle bir lamba asıldı. Üstelik bunun üzerinde evden yapılmış geniş bir abajur da vardı. Ve 1945 yılında Uşterek'te ev yapısı yuvarlak masanın yukarısına asılmış olan gaz lambası Balçık Kulübe'yi 200 yıl önceki lüks bir oturma odası haline soktu. Oysa o sırada başkenttekiler ayaklı lambalar arıyorlardı. Hidrojen bombası nicedir keşfedilmişti. Ne güzel bir tören oldu bu. Üçü masanın etrafına geçtiler. Yelena Aleksandrovna heyecanla, ''Ah Oleg'' dedi. ''Artık ne güzel bir hayat sürüyoruz. Çocukluk günlerimi saymazsam hayatımın en mutlu çağı bu.'' Haklıydı. Bizi mutlu kılan yaşama düzeyimiz değil, duyuş, hayata bakış açımızdır. Bu ikisi daima elimizdedir. Onun için bir insan isterse her zaman mutlu olabilir. Ona kimse de engel olamaz. Savaştan önce karı koca Moskova yakınında doktorun annesiyle oturmuşlardı. Kaynana bir hoşgörüsü olmayan, en basit meseleler yüzünden dırdır eden bir kadındı. Oğlu ise annesine karşı büyük bir saygı besliyordu. Bu yüzden kendi hayatını yaşamış, ikinci defa evlenmiş ve artık orta yaşa gelmiş bir kadın olan Yelena Aleksandrovna hep ezilmişti. Kadın son zamanlarda o yıllardan "benim orta çağlarım" diye söz ediyordu. Aile hayatlarının taze havaya kavuşması ancak büyük bir felaket sayesinde olmuştu. Felaket birdenbire gelmişti başlarına. Bunu davet eden de kaynananın kendisiydi. Savaşın ilk yılında elinde belge olmayan bir adam evlerine gelerek kendisini saklamalarını istemişti. Aile fertlerine karşı sertlik ilkesini güden kaynana, oğluna ve gelinine sormadan Hristiyanca inançlarla bu kaçağa yardım etmenin kendisine düşen bir görev olduğuna karar vermişti. Kaçak onların evinde iki gece kalmış, sonra da oradan ayrılmış ve yakalanmıştı. Sorguya çekilince sığındığı evi de itiraf etmişti. Kaynana 80'ine yakındı. Bu yüzden kendisine dokunmamışlar, fakat 50 yaşındaki oğluyla 40'ındaki gelininin tutuklanmasını uygun bulmuşlardı. Kovuşturma sırasında kaçağın akraba olmadığı da ortaya çıkmış, bir yakınları olsaydı o zaman durum biraz düzelecekti. Mesele sadece kişisel çıkarlarla ilgili bir olay halini alacaktı. Bu da anlaşılır, hatta bağışlanabilir bir şey sayılacaktı. Fakat kaçak akrabaları değildi. Bir hiç, oradan geçen bir yolcuydu. Kadminler 10'ar yıla mahkum oldular. Yalnız bir kaçağın suç ortakları olarak değil, Kızıl Ordu'nun gücünü bile bile el altından kırmaya çalışan vatan hainleri olarak da. Savaş sona erdi ve kaçak 1945'teki büyük Stalin affı dolayısıyla serbest bırakıldı. İleride tarihçiler başlarını kaşıyarak ve kaçakların diğerlerinin hepsinden önce affedilmesinin ve hiçbir kısıtlamaya uğramadan sivil hayata dönmelerine izin verilmesinin nedenini asla anlayamayacaklardır. Adam yabancıların evinde bir gece geçirdiğini ve onları da kendisiyle birlikte felakete sürüklediğini unutmuştu. Genel af kadminleri kapsamına almıyordu. Üstelik onlar kaçak değil, düşmandılar. 10 yıllık cezalarını doldurdular ama evlerine dönmelerine izin verilmedi. Çünkü onlar tek başlarına değil, bir grup, bir örgüt olarak hareket etmişlerdi. Karı koca birliktiler bu işte. Bu suçun cezası da ebedi sürgündü. Bunu önceden kestiren kadminler birlikte sürgüne yollanmaları için dilekte bulundular. Buna karşı çıkan olmadı. Kanuna uygun bir istekti bu. Ama buna rağmen adam Güney Kazakistan'a, karısı ise kuzeyde Krasnoyarsk bölgesine yollandı. Bunun bir tek örgütün üyeleri oldukları için, onları birbirlerinden ayırmak için mi yapmışlardı? Hayır, bu bir ceza olarak kötü niyetle yapılmamıştı. Sadece İçişleri Bakanlığı'nda karı kocaları bir araya getirmekle görevli bir memur yoktu. Bu yüzden kadminler de bir araya getirilmemişlerdi. 50 yaşındaki elleri ayakları şiş kadını taygaya yollamışlardı. Kamptakilerin de bildiği gibi orada kerestecilikten başka bir iş yapılmazdı. Fakat buna rağmen kadın hala Yenisey taygasını hatırlıyordu. Ne güzel manzaralardı onlar. Bir yıl daha Moskova'ya, tekrar tekrar Moskova'ya dilekçeler, şikayetler göndermişlerdi ve sonunda özel bir nöbetçi gelmiş ve Yelena Aleksandrovna'yı buraya Uştereke getirmişti. Şimdi bu hayattan nasıl zevk almazlardı? Uştereke'i nasıl sevmezlerdi ve balçık kulübelerini? Daha başka ne isteyebilirlerdi? Sonsuza dek. O zaman bırakın sonsuza dek olsun. İnsan ölünceye kadar Uşterek iklimini iyice inceleyebilir. Nikolay Ivanoviç 3 ayrı termometre astı. Yağmurun düşüşünü hesaplamak için dışarı bir kavanoz koydu. Rüzgarın hızını ölçmek için de devlet meteoroloji istasyonunu yöneten 10. sınıf öğrencisi Inna Şitrem'e gitti. Meteoroloji istasyonunun başka şeyleri de vardı belki ama Nikolay Ivanoviç'in hazırladığı hava raporunun istatistiklere uygun hassaslığı imrenilecek gibiydi. Doktor daha çocukken demiryolu mühendisi olan babasından durmadan bir şeyler yapma, zamanı değerli kullanma ve düzen sevgisini almıştı. Korolenko belki bilgiçlik taslayan bir adamdı, belki de değildi. Fakat o, işte düzen kafamızın huzurunu sağlar demişti. Nikolay Ivanoviç de onun bu sözlerini tekrarlardı. Doktor Kadmin'in sevdiği sözlerden bir diğeri de cisimler yerlerini bilirdi. Cisimler bunu biliyorlardı. Bize düşen ise onlara karışmaya kalkışmamaktı. Kış akşamları Nikolay Ivanoviç çok sevdiği bir şey yapardı. Kitap ciltlemek. Sayfalarının uçları kıvrılmış, kopuk, berbat bir kitabı alıp onu dimdik sevimli bir şey haline sokmaya bayılırdı adam. Uç tenekte bile onun için bir cilt presi yapmış, keskin bir kağıt keseceği de bulmuşlardı. Fakat uç tenekte kışlar kısaydı, diğer ayları da bahçe işleri alıyordu. Nikolay Ivanoviç bir dönümlük bahçesi için öyle geniş bir plan hazırladı ve öyle enerjiyle çalıştı ki bu haliyle özel bahçe mimarı olan çıplak dağın sahibi Prens Bokonski'yi bile utandırabilirdi. Nikolay Ivanoviç 60'ında olmasına rağmen çok çalışkan bir doktordu. Fazla para alabilmek için 1,5 nöbet süresince çalışıyor, gece herhangi bir saatte doğuma gidiyordu. Köyü yürüyerek geçmez, kır sakalını aldırmayarak adeta uçardı. Yelena Aleksandrovna'nın diktiği çadır bezinden ceketinin etekleri arkasında uçardı. Fakat artık adamın kürek sağlayacak gücü de yoktu. Sabahları ancak yarım saat çalışabiliyordu. İşte o kadar. Ondan sonra nefessiz kalarak solumaya başlıyordu. Belki elleri ve kalbi yoruluyordu ama planlarını dikkatle hazırlamış ve amacına erişmişti. Oleg öteki uçta iki kazıkla ve mutlulukla sınırlanmış olan boş bahçesinde dolaştırarak övünüyordu. Oleg, işte buradan bütün bahçeyi aşacak olan yol geçecek. İleride bir gün solda üç kayısı ağacı göreceksin. Onlar dikildi bile. Sağda ise asma çardağımız olacak. Asmanın tutacağı %100. Arkada yol şimdiye kadar uçterekte kimsenin görmediği kafesli bir kameriyeye gidecek. Kameriyenin temellerini attık bile. Şu yarım daire şeklindeki bankı görüyor musun? Komratovic yine sormuştu. Neden yarım daire şeklinde? Ve şu sırıklar, şerbetçi otları onlara sarılacak. Şurada tütün çiçekleri her yana mis gibi kokular saçacak. Gündüzleri buraya gelip sıcaktan kaçacağız. Akşamları da semaverden çay içeceğiz. Sen de davetlisin. Ama doğrusu henüz semaveri de yoktu. Bahçede başka neler yetişecekti? Bunlar bilinmiyor, görünmüyordu. Fakat komşuların yetiştirdiği o patatesler, lahanalar, domatesler ve bal kabaklarından olmayacaktı burada. Kadminler ama onları satın alabilirsiniz diye itiraz ediyorlardı ve bu sebzeleri satın da alıyorlardı. Uşterek köylüleri iyi aile reisleriydiler. İnek, domuz, koyun ve tavuk besliyorlardı. Kadminler de hayvan beslemeye karşı değillerdi. Fakat bu işi hiç de pratik olmayan bir şekilde yapmaktaydılar. Yalnızca kedi ve köpek besliyorlardı onlar. Kadminler et ve sütün pazardan alınabileceğini anlamışlardı. Fakat bir köpeğin sevgisini nereden satın alabilirdiniz? Bir ayı kadar iri olan, koca kulaklı, kahverengi ve siyah tüylü Zuhuk'la, siyah kulakları hariç her tarafı bembeyaz olan küçük kurnaz ve zeki Tobi, para için neşe ve sevinçle çevirmişti. Yerinizde zıplarlar mıydı? Bugünlerde insanların hayvanlara karşı duydukları sevgiye değer vermiyoruz. Kedilere olan düşkünlük bile bir alay konusu oluyor. Eğer önce hayvanları sevmekten vazgeçersek, sonunda insanları sevmekten vazgeçmemiz kaçınılmaz olmayacak mı? Kadminler her hayvanı derileri ve kürkleri değil, kendileri için seviyorlardı. Sahip oldukları hayvanlar terbiye edilmemelerine rağmen hemen bu çiftin esinlediği o sevgi dolu görünüşü alıveriyorlardı. Hayvanlar kadminlerin onlarla konuşmasından pek hoşlanıyorlardı. Karı kocayı uzun zaman dinlemeye hazırdılar. Efendilerinin dostluğuna değer veriyorlar, onlara gururla eşlik ediyorlardı. Tobi odada yatarken, köpekler eve istedikleri gibi girip çıkıyorlardı. Yelena Aleksandrovna'nın mantosunu giyerek pazar çantasını aldığını görünce yalnız köye doğru yürüyeceklerini hemen anlamakla kalmıyor, yerinden fırlayarak Zuhuk'u bulmak için bahçeye çıkıyordu ve hemen yanında Zuhuk'la dönüyordu. Belirli bir köpek diliyle Zuhuk'a gezintiyi haber veriyor, hayvan da heyecanla koşarak geliyordu. O da gitmeye hazırdı. Zuhuk'ta zaman kavramı iyice gelişmişti. Kadminleri sinemaya götürdüğü zaman kulübün önünde beklemeyerek oradan ayrılıyor fakat filmin sonunda mutlaka geri geliyordu. Bir keresinde film 5 bölümdü ve köpek de bu yüzden geç kaldı. Önce ne kadar üzüldü, sonra da nasıl zıp zıp zıpladı. Köpeklerin Nikolay Ivanoviç'e eşlik etmedikleri bir tek yer vardı. iş. Hayvanlar bunun anlayışsızlık sayılacağını, kabalık olacağını sezmişlerdi. Akşam olurken doktor bir gencinki kadar çevik ve hafif olan adımlarıyla kapıdan çıktığı zaman köpekler bir ön seziyle kesin olarak onun bir bebeği dünyaya getirmeye gittiğini hiç yanılmadan anlıyorlardı. O zaman doktora eşlik etmiyorlardı veya Kadmi'nin yüzmeye gittiğini seziyorlardı. O zaman doktorla birlikte gidiyorlardı tabii. Çu nehrindeki yüzmeye elverişli yer epey uzaktı. 3 milden daha fazla tutuyordu. Ne oradaki halk, ne de sürgünler, ne gençler, ne de yaşlılar oraya her gün gidiyorlardı. Yüzme yeri çok uzaktı. Oraya yalnızca okul çocukları ve köpekleriyle Doktor Kadmin gitmekteydiler. Aslında köpeklere doğrudan doğruya zevk veren yürüyüşlerden biri değildi bu. Stepten geçen yol sert ve dikenli tohumlarla doluydu. Zuhuk'un ayakları yaralı ve hassastı. Fırçayla iyice yıkanmış olan Toby ise suya fazla yaklaşmaya korkuyordu. Fakat görev duygusu ağır bastığı için iki köpek de doktorla birlikte yolun hemen hemen sonuna kadar giderlerdi. Hemen hemen sonuna kadar. Nehre 180 metre kala Toby yakalanıp iyice yıkanmamak için yavaş yavaş geri kalmaya başlardı. Kuyruğu ile kendini savunur, kulakları ile özür diler ve yere yatardı. Zuhuk ise uçurumun tam kenarına kadar gider, iri gövdesiyle kıyının yukarısına bir heykel gibi yerleşir ve yüzenleri yüksekten seyrederdi. Oleg'e eşlik etmek de Toby'nin görevleri arasındaydı. Oleg sık sık Kadmin'lere giderdi. Hatta o kadar sık giderdi ki sonunda komutanın bürosundaki kovuşturma subayı onları ayrı ayrı sorguya çekmişti. ''Neden bu kadar samimisiniz? Ortak ne yanınız var? Nelerden söz edersiniz?'' Zuhuk, Oleg'e kimi zaman eşlik eder, kimi zaman etmezdi. Fakat Toby, hava nasıl olursa olsun bunu bir zorunluluk sayardı. Yağmur yağdığı ve dışarısı çamur içinde olduğu zaman pencerelerinin ıslanacağını, buz gibi olacağını bilen Toby pek gitmek istemezdi. Ön pençelerini gererdi. Sonra arka pençelerini. Ama yine de Oleg'le giderdi. Toby bundan başka Kadmin'lerle Oleg arasında mektup da taşırdı. Oleg'e o gün ilgi çekici bir film gösterileceğini, bakkal ya da genel mağazada önemli bir şeyin satışa çıktığını haber vermeleri gerekince, Kadmin'ler Toby'nin boynuna bez bir tasma bağlayarak bunun içine bir pusula sıkıştırırlardı. Sonra biri eliyle ona Oleg'in tarafını işaret ederek sert sert "Oleg'e git." derlerdi. Hava nasıl olursa olsun Toby boyun eğer, ince uzun bacaklarıyla koşarak Oleg'e giderdi. Genç adamı bulamazsa onu kapısının önünde beklerdi. Bunu ona kimse öğretmemişti. Aslında köpek terbiye edilmemişti ki. Fakat hayvan daha ilk günden her şeyi o içindeki alıcılarıyla yakalamış ve bunu öğrenmişti. Oleg bu yerleşmiş düşünceyi her mektubun gelişinde kendisini mükafatlandırarak iyice kuvvetlendirmişti. O da başka. Zuhuk boy ve biçim bakımından Alman çoban köpeklerine benzerdi. Fakat onda çoban köpeklerinin o çevikliği ve haşinliği yoktu. İri, güçlü bir hayvanın iyi, yumuşak huyunu taşıyordu. Genç değildi artık. Birçok efendi görmüştü fakat Kadmin'leri kendisi seçmişti. Onlardan önce dükkanın yani çayhanenin müdürü Vasatzen'indi. Vasatse onu kullanılmayan fincan ve tabakların bulunduğu kutuların yanına zincirle bağlardı. Bazen Zuhuk'u çözerek sırf eğlenmek için onu komşulardan birinin köpeğinin üzerine saldırtırdı. Zuhuk cesaretle dövüşür, ukala sarı köpekleri darmadağın ederdi. Aslında Zuhuk şefkatli ve sakin bir hayvandı. Fakat zavallı, emirlere baş eğmemezlik yapmazdı. Kavgalardan biri bir köpek düğününde Kadmin'lerin evinin yakınında oldu. Toby'nin annesi küçük kukla kızmıştı. Köpek Zuhuk'u çok iri olduğu için reddetti. Böylece Zuhuk da Toby'nin üvey babası olma fırsatını kaçırdı. Fakat köpek Kadmin'lerin evinde hoşuna giden bir şey bulmuştu. Kendisine yemek vermemelerine rağmen sık sık oraya gitmeye başladı. O sırada Vasatse köyünden ayrıldı ve Zuhuk'u da sürgündeki kız arkadaşı Emily'ye verdi. Kız Zuhuk'u iyi besliyordu ama hayvan sık sık kayışını kopararak Kadmin'lere kaçıyordu. Emily Kadmin'lere şikayet ediyor, Zuhuk'u geri getiriyor ve köpeği tekrar bağlıyordu. Nihayet Zuhuk'un zincirini eski bir arabanın tekerine bağladı. Bir gün Zuhuk birdenbire Yelena Aleksandrovna'nın yoldan geçtiğini gördü. Kadın bakmamak için başını da çevirdi ama köpek araba beygiri gibi nefes nefese araba tekerini çekti. Bunu 9 metre kadar sürükledikten sonra bitkin halde yere yığıldı. Bundan sonra Emily, Zuhuk'a boyun eğmek zorunda kaldı. Zuhuk, yeni efendilerinden çabucak insancılığı kaptı. Bütün sokak köpekleri ondan korkmaktan vazgeçtiler. Zuhuk, sokaktan gelip geçenlere karşı da terbiyeli davranıyordu ama hiçbir zamanda aşırı bir alçak gönüllülüğe kapılmadı. Fakat uçterekli hayvanlara ateş etmekten hoşlanan kimseler vardı. Bunlar yaban kuşları avlamazlar, sarhoş sarhoş sokaklarda dolaşırken köpeklere ateş ederlerdi. Zuhuk'a da iki defa ateş ettiler. Hayvan bu yüzden fotoğraf objektifi de dahil her türlü yuvarlak delikten korkar oldu. Fotoğrafının çekilmesine de kesinlikle izin vermiyordu. Kadminlerin ustalık isteyen oyunlara düşkün, şımarık ve kaprisli kedileri de vardı ama şimdi sağlık merkezinin yollarından ilerleyen Oleg özellikle Zuhuk'u düşünüp duruyordu. Zuhuk'un iri, sevimli kafasını sokakta göründüğü gibi değil de penceresinden süzülen ışıkta çevrelenmiş durumunda. Zuhuk, arka ayaklarının üzerinde yükselerek sanki insanmış gibi içeri bakmaya çalıştığı zaman kafası birdenbire pencerede beliriverirdi. Bu da Toby'nin yanında bir yerde zıp zıp zıpladığının ve Nikolay Ivanoviç'in de gelmekte olduğunun belirtisiydi. Oleg şefkatle alın yazısına boyun eğdiğini, sürgün düşüncesini tamamıyla kabullenmiş olduğunu anladı. Göklerden yalnızca sağlık dileniyordu, başka bir mucize beklediği yoktu. Kadminler gibi yaşamak, elinde ne varsa onun zevkine varmak, azla yetinen akıllı demektir. İyimser kimdir? Her yerde durum daha kötü, bizim durumumuz iyi, şansımız varmış diyen adam. Elindekiyle mutlu olan ve kendi kendisine işkence etmeyen kimse. Karamsar kimdir? Buradan başka her yer fevkalade, başka her yerde durum iyi, yazık ki şansımıza bizim durumumuz kötü diyen ve alın yazısı yüzünden kendi kendisini yiyen kimse. Ah, şimdi tamamıyla sakatlanmadan tedaviye dayanabilseydi, X ışınları ve hormon tedavilerinin pençelerinden kurtulabilseydi ve uçtereke dönebilseydi, artık yalnız yaşamayarak evlenseydi, evlenebilseydi, Zoya onunla gidemezdi, onun yanına ancak 1,5 yıl sonra gelebilirdi. Sürkit beklemek, beklemek ömür boyu beklemek, hayır, imkansızdı bu. Kısanay'la evlenebilirdi, kesin ve tombul Kısanay'la. Davranışı kesin, görünüşü tombuldu. Kafası pek yuvarlaktı ama ev kadınlığına diyecek yoktu. Her tabağı iki defa silerdi. Havluyu omzuna attığı zaman da bir kraliçeye benzerdi. O zaman gözlerinizi ondan alamazdınız. Onunla tam bir aile hayatı sürerlerdi. Tertemiz, pırıl pırıl evleri, koşuşan çocukları olurdu. O olmazsa Inna Shitram'la evlenebilirdi. Kızın henüz 18'inde olması biraz korkutuyordu onu. Ama Oleg'i çeken de buydu. Kızın belli belirsiz insanı davet eden bir gülüşü vardı. Özellikle takınılan, baştan çıkarıcı bir gülüştü. Bu da Oleg'i çekiyordu. O zaman şimşeğin ani çakışlarına inanmayı bırak, Beethoven'ın vuruşlarını da dinleme. Bu tıpkı gökkuşaklarını kovalamaya benziyordu. Yüreğini katılaştır ve inanmaya da yanaşma. Gelecekten daha iyi bir şeyler bekleme. Elindekiyle yetin. Sonsuza kadar, ebediyen, öyle olsun. Oradakiler sensiz de yaşayabilirler. Ah baharın nefesi, benimle alay etme. 21. Bölüm. Bir rastlantıyla kızla Oleg hastanenin girişinde karşılaştılar. Oleg yana çekilerek onun girmesi için kapıyı tuttu. Yana çekilmeseydi belki de kız kendisine çarpacaktı. Çünkü büyük bir hızla içeri girmiş, uçarcasına yanından geçerken öne doğru da hafifçe eğilmişti. Oleg bir bakışta kızla ilgili her şeyi gördü. Çikolata rengi saçların üzerine oturtulmuş mavi bir bere, sanki rüzgara karşı yürüyormuş gibi hafifçe eğilmiş bir baş, orijinal bir ceket boyunda düğümlenmiş, uzun, her zaman görünmeyen türden bir şeydi bu. Oleg onun Rusanov'un kızı olduğunu bilseydi, herhalde dönerek tekrar koğuşa giderdi. Fakat genç adam her zamanki gibi bildik yolda yürümeye çıktı. Babası iyice bitkinleşti ve o günde perşembe ziyaret günü olduğundan Avieta yukarı koğuşa çıkabilme iznini biraz güçlükle alabildi.